Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinin 22. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. Hatta burada son olarak birkaç husus vardı. İnşallah bu kaldığımız yerden bu programımızda devam ederek başlayacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, şükürler olsun.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam öncelikle olarak arzu ederseniz 22. ayeti kerimeyi bir hatırlayalım. Meali şerifiyle birlikte takdim edelim. Sonrasında da kaldığımız yerden devam etmiş olalım inşallah.
İnşallah.
Peki. Estaizu billah. Bismillah. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. İnsanlar bu kıssanın verdiği dersler üzerinde düşünecek yerde onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Bunların yaptıkları gaybı taşlamaktan ibarettir. Bir grup da onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir diyecekler. De ki Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Zaten onlar hakkında doğru bilgi sahibi olan çok az insan vardır. O halde onlar hakkında Kur'an'da haber verilen açık delillerin dışında kimseyle tartışmaya girme ve onlarla ilgili olarak hiç kimseye bir şey sorma. Buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Önceki programımızda bu ayet-i kerime hakkında konuşmuştuk, üzerinde durmaya çalışmıştık. Az bir kısmı kalmıştı. Tabii burada Ashab-ı Kehf'in sayısıyla ilgili değişik grupların bir takım görüşler ileri sürecekleri ifade ediliyor. Ama ayet-i kerimenin lafzına dikkat edilerek işte onlar üç kişidir, dördüncü köpekleridir, beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyenler ifadesinden sonra racmen bil gayb. Gaybı taşlamak, yani hakkında bilgi olmadığı bir konuda rastgele konuşmak, bilmediği bir hususta ileri geri konuşmak olarak bunların ifadesi söyleniyor. Birinci husus. Arkasından ve yekulne seb'atun ve thaminuhum kelbuhum. Onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir ifadesi geliyor. Burada seb'atun ve vav harfi öncekilerinde yok. Ashab-ı Kehf'in sayısıyla köpeklerine atfedilirken burada vav da kullanılmış. Bir de ondan önceki iki görüş için racmen bil gayb ifadesi kullanıldığı için üçüncü ihtimalin daha kuvvetli olduğu şeklinde izahta yapılmış. Ama netice itibariyle kur rabbi alemin bi iddetihim. Onların sayısını en iyi Rabbim bilir de demesi peygamberimize söyleniyor. Bir de tabii onları ma ya'lemuhum illa kalil. Onların durumunu onları ancak az kimse bilir buyuruluyor. Tabi burada özellikle yine ayetin son kısmında فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Onlar hakkında Kur'an'da haber verilen açık delillerin dışında kimseyle tartışmaya girme. Yani burada Kur'an-ı Kerim'in esas gayesi, amacı Ashab-ı Kehf'in sayıları, yok hadise şöyle olmuş, böyle olmuş meselesi değil. Esas Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durmuş olduğu konu tevhide inanan, Allah'ın birliğine inanan ve zalim bir hükümdardan kaçarak bir mağaraya sığınan bu gençlerin uzun müddet orada ölmeden, çürümeden, elbiseleri bile eskimeden Allah Teala'nın kudretiyle uzun süre yaşatılmış olmalarıdır. Ve tekrar uyandırıldıklarında ahiret konusunda, öldükten sonra diriltilme konusunda şüphe içerisinde, şek içinde olan bir kavme bunların durumunun örnek olması, örnek gösterilmesi ve Allah'ın dilerse efendim ölüleri diriltmeye veya da işte normalde olmayacak uzun müddet insanları hayatta tutmaya gücünün yettiğini, kudretinin yettiğini göstermek üzere bir ayet, bir mucize olarak onların durumunun ortaya konulmasıdır. Yoksa sayıları şöyle olmuş, böyle olmuş, esas itibariyle Kur'an-ı Kerim'in hedefi bunların sayısını sayıp dökmek değildir. Kur'an-ı Kerim kıssalarında da genel amaç bu değildir. Yani tarihte olmuş falanca hadiseyi bütün yönleriyle ortaya koymak, izah etmek gibi bir amacı yok. Kur'an-ı Kerim'in kendine has amaçları var, gayeleri var. Özellikle bu Ashab-ı Kehf kıssasının gayesi, amacı da Allah'ın kudretini ortaya koymak, öldükten sonra diriltmeye, ahirete, elbasu badel mevte, Cenab-ı Hakk'ın kudretinin yettiğini göstermek için zikredilmiş bir kıssadır. Ve kıssa Kur'an-ı Kerim'de bütün ayrıntılarıyla da zikredilmemiştir. Sadece bu hedefe, amaca uygun olan yönüyle ortaya konulmuştur. Onun için bu konuda başka din mensuplarıyla, özellikle ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlarla bu işin ayrıntılarına, yok sayıları şöyleydi, böyleydi, şöyle oldu, böyle oldu gibi bir tartışmaya girmemesi peygamberimize, tabii sallallahu aleyhi ve sellem, onun şahsında da biz ümmetine efendim tavsiye edilmiş oluyor, emredilmiş oluyor. فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا. Onlarla tartışmaya girmediğin gibi aynı zamanda onlarla ilgili olarak hiç kimseden de bir şey sorma. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunun bazı yönleri anlatılmıyor. İşte Yahudilerden soralım, Hristiyanlardan bunun ayrıntısını öğrenelim gibi bir yola teşebbüs etmeyi de Cenab-ı Hak istemiyor. Bu yolu da efendim kapatmış oluyor. Tabii burada mira ancak bir mira en zahira, efendim delillerin açık olması haricinde, yani ya da işte Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği kadarıyla onlarla efendim gerekirse tartışma olabilir. Ama bunun dışındaki konularda, ayrıntıları konusunda tartışma kapısını Kur'an-ı Kerim kapatmış oluyor. Onlardan da işte bu kıssanın geri kalan eksik kısımlarını öğrenelim, tamamlayalım efendim, veya işte bu konularda onlardan bilgi alalım gibi malumat isteme kapısını da Kur'an-ı Kerim kapatmış oluyor. Esas mesele burada Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği kadar olan kısımdan alınacak derslerdir, çıkarılacak neticelerdir. Ashab-ı Kehf ile ilgili baktığımız zaman işte onlar tabii innehum fityetun amenu bi rabbihim. En önemlisi Allah'a iman etmeleri, tevhide iman etmeleri ve putperest bir kavme karşı koymaları. Ama onlara güçleri yetmeyeceği için onlardan uzaklaşıp bir mağaraya sığınmaları, imanlarını kurtarmak için böyle bir yola başvurmaları. Aslında bakıldığı zaman Ashab-ı Kehf'in durumuna, onlar çok namaz kılmak, çok ibadet etmek gibi vasıflarından ziyade özellikle tevhidi korumaları, imanları uğrunda fedakarlık yoluna efendim düşmeleri, iyi niyet sahibi olmaları, iç dünyalarının temiz olması gibi yönleriyle onlar öne çıkmışlardır. Onlar sözlerine, fiillerine dikkat edecek olursak kimseye kötü söz söylemiyorlar. Kavimlerine beddua etmiyorlar. Kimseye eziyet etmiyorlar. İşte bir çobanla karşılaşıyorlar, onu hor görmüyorlar. Çoban da köpeğiyle beraber onlara katılıyor. Yani birçok güzel meziyetleri, faziletleri var. Kıssadan alınacak bir takım dersler var. Esas mesele budur. Yoksa dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in amacı bu tarihte olmuş bir takım hadiseleri veya anlattığı hadiseleri her yönüyle ortaya çıkarmak gibi bir amaçtan ziyade bu anlattığı kadarıyla bunlardan alınacak derslere yoğunlaşmak gerekir. Esas mesele budur.
Peki hocam, burada tabii kısmen de değinilmiş olundu ama hem özelinde hem Kur'an-ı Kerim'in genelinde diğer kıssalarla alakalı kıssa meselesi bizim için bir taraftan da iman acaba gayba mı yoksa sadece bilinene iman mı? Bir iman boyutu, bu gayb ve bilinen bilinmeyen meselesi varken bir taraftan da kıssalarla aslında belirtilen, anlatılmak istenen, ya bizi bunun daha detaylı bir şekilde öğrenmemiz, ne zaman gerçekleşmiş, nerede gerçekleşmiş, kaç kişiymiş, kimler yaşamış, kimlerle birlikte olmuş, hangi olaylar, şehre inmiş, rızık bulmuş, bir esnafla karşılaşmış, şehre girerken işte girişinde farklı bir levha ile, tabela ile karşılaşmış vesaire. Çok fazla farklı detayları bu detaylarda boğulmak mı işin aslı, yoksa burada aslında bizim alacağımız, hani mesela Mevlana'nın mesnevisinde benimsediği bir üslup var. Genelde alim zatların, arif kimselerin insanlara vaaz-ı nasihat ederken böyle materyalleri genel olarak kullanması aslında öğretici bir üslup açısından da bunun şüphesiz bir yeri var. Fakat Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssalar diğerleri gibi bu kadar çok kolay ağza alınabilecek ve hakikaten bu konuda daha farklı anlamda eleştirilmeyi hak ediyor mu? Bunlarla alakalı neler söyleyebiliriz?
Şimdi efendim Kur'an kıssalarının sembolik olduğunu söylemek isteyenler var, söyleyenler var. Yani ne demek sembolik? Bu kıssaların aslı, esası yok. Bunlar uydurulmuş kıssalardır. Mesnevi hikayeleri gibi. Tabii bütün mesnevi hikayeler uydurulmuş değil ama bir takım hayali hikayelerdir. Demek Kur'an-ı Kerim'in işte cahiliye devri Araplarının dediği noktaya düşürür Kur'an-ı Kerim'i. Allah muhafaza, esatirul evvelin. Öncekilerin uydurduğu hikayelerdir noktasına düşürür. Bu Kur'an-ı Kerim'in altını oymaktır. Kur'an-ı Kerim'i inkara götürecek bir şeydir. Cenab-ı Hak ahsenel kasas nahnu nekussu aleyke diye, yani şeyi bil hak, hak ile anlatıyoruz. Bu kıssaların hak olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in gayesi kıssaları bütün yönüyle anlatmak olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim uydurma hikayeler anlatılan bir kitapta değildir. Haşa, bu Kur'an-ı Kerim'i inkara götürür. Meseleye böyle bakmak lazım. İşin bu bir taraf, aşırı bir tarafı bu. Bir taraf aşırı şeyi de özellikle Ashab-ı Kehf kıssasında olduğu gibi Cenab-ı Hak bu kıssalar hakkında, özellikle bu kıssa hakkında, Ashab-ı Kehf kıssası hakkında tartışmayı ileri götürmeyi efendim ve diğer din mensuplarından, özellikle Yahudilerden, Hristiyanlardan bu konuda bilgi almayı, onlardan yardım talep etmeyi, geniş malumat elde etmeye gayret etmeyi yasaklamış oluyor. Ya bu konuda bazı aşırılıklar, ifrat tefrit noktaları olduğunu söylememiz lazım. Mesela bunlardan birisi de Ashab-ı Kehf'in mağarası nerededir? Şimdi Türkiye'de bile birkaç yer var. Mesela işte Tarsus meşhurdur. Şeyde Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta Afşin, eski adı Efsus olduğu söyleniyor. Orada yine bir mağara var. Ürdün'de bir mağara olduğu, başka yerde mağaralar olduğu şeklinde de iddialar var. Yani mağara orada olmuş, burada olmuş. Kur'an-ı Kerim açısından veya Kur'an-ı Kerim'in amacı açısından bunlar da önemli değil. Sayı önemli değil. Ashab-ı Kehf'in sayısının kaç olduğu önemli değil. Ya da efendim 300 kalmış, 400 kalmış. Bu tartışmalardan ziyade burada verilmesi istenen mesaj, önemli olan budur. Bunu dikkate almak esas hedef o olsa gerektir.
Hocam ayet-i kerimenin içerisinde de geçiyor ya, yani bunların yaptıkları gaybı taşlamaktan ibarettir. Bu bir taraftan gölgeyle savaşmak gibi mi düşünelim, ya da hani iman boyutu bilinene mi sadece iman edilir, teslim olunur, yoksa iman aslında bir kısmını bildiğimiz ve gerisinin de sadece Allah'ın bildiği dediğimiz o gayba iman meselesi noktasında da nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Yani gayba imanda gaybi hadiseleri tartışarak nereye ulaşabiliriz? Neticede o konuda ulaşabileceğimiz ilim, bilgi insani olarak mahduttur, değil mi?
Evet, yani burada dediğimiz gibi Allah Teala'nın bize bildirdiği kadarına iman etmekle mükellefiz. Peygamberimizin ayrıca buna ilaveten bize haber verdiği şeyleri bilmekle mükellefiz. Bizim ayrıca geçmiş ümmetlerin başına olmuş, geçmişte olmuş bitmiş her şeyi bütün ayrıntılarıyla araştırmak, yok doğrudur, yok şöyledir, böyledir ki bunun sonuna varmak da mümkün değil. Yani bizim gayretimizde şu kadar asır önce geçmiş insanların sayısını bir şekilde tespit etmek, ortaya koymak bizim gücümüzü de aşan bir konudur. Onun için bize düşen, bize bildirildiği kadarına iman etmek, bu bize bildirilen, anlatılandan esas gaye olan, bundan çıkaracağımız ders, alacağımız ibret neyse, bize verilmek istenen mesaj neyse onu almaktır. Esas mesele budur. Yoksa bu ayrıntı meselelerle uğraşmanın hiç kimseye faydası da yoktur. Allah'ın bildirdiği şekilde iman etmek ve bu dediğimiz gibi esas bundan çıkarılacak ders, bundan alınacak ibret neyse, hikmet, hakikat neyse bunun peşine düşmek gerekir. Yoksa dediğimiz gibi sayılarla, adetlerle, efendim bu tür şeylerle uğraşmanın, meşgul olmanın kimseye bir faydası olmayacaktır.
Peki hocam, 23. ayet-i kerimeye geldik. Estaizu billah, bismillah. Ve la tekulenne li şeyin inni fa'ilun zalike gada. Hiçbir şey hakkında ben yarın mutlaka şu işi yapacağım deme. Evet hocam.
Evet, bu ayet-i kerime özellikle buradaki yasaklama, ve la tekulenne deme şeklindeki yasaklamanın teedip için olduğu, edep öğretmek maksadıyla olduğu söylenmiş. Gaden, yarın kelimesi, yarından maksat mutlak olarak gelecek zamandır. Yani sadece yarın yapacağın iş için demek değildir yani. Gelecekte yapacağın iş için ben mutlaka bunu yapacağım deme. Allah'ın adını anmadan, istisnada bulunmadan deme manasınadır. Yani dolayısıyla buradaki yarın kelimesi dediğimiz gibi mutlak olarak gelecek zamanı, gelecekte yapılacak işleri ifade eder. Tabii bu ayeti kerimenin sebebi nüzulüyle ilgili olarak Yahudiler Kureyş'e dediler ki Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ruhu sorun, Ashab-ı Kehf'i sorun, Zülkarneyn'i sorun dediler. Tabii bundan önce Kureyşliler peygamberimizin peygamberliği konusunda, Yahudiler bu mevzularda daha bilgili gördükleri için Yahudilere bir adam gönderdiler. Dediler ki içimizden böyle bir adam zuhur etti. Biz onun gerçek peygamber olup olmadığını nasıl anlarız, nasıl biliriz diye sorunca Yahudiler ona üç şey sorun. Efendim bunlardan ikisine cevap verir, birine cevap vermezse o gerçek peygamberdir. İşte ona ruhu sorun, ama ruh konusunda size ben bu konuda fazla bilgi sahibi değilim derse doğru cevap vermiş olur. Ardından Ashab-ı Kehf'i sorun, Zülkarneyn'i sorun. Bu ikisine de cevap verirse o zaman gerçek peygamberdir, hak peygamberdir diye bu soruyu sormalarını söyledi Yahudiler Kureyş müşriklerine. Onlar da peygamberimize bu üç meseleyi sordular. Ruh nedir? Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn hakkında bilgi istediler. Peygamberimiz de yarın bana gelin, bu sorduklarınızı size bildireyim, bunların cevabını vereyim buyurdu. Ama peygamberimiz inşallah demeyi unuttu. Ancak bunun üzerine günlerce vahiy gelmedi. Bu durum tabi peygamberimize çok ağır geldi. Tabi Kureyşliler peygamberimizin hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. Rabbi onu bıraktı, ona kızdı gibi peygamberimiz hakkında sözler söylediler. Tabi peygamberimiz de bundan dolayı tabii gönlü daraldı, mahzun oldu, üzüldü. İşte bu ayet-i kerime işte bunun üzerine nazil olmuştur. Ashab-ı Kehf'in kıssası tabii cevap veriliyor. Ruh'a cevap veriliyor. Zülkarneyn'e cevap veriliyor. Ruh başka bir surede efendim, ama diğer iki sorunun cevabı bu surede. Tabii buradan şunu da anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in nüzulü, nüzul sırası ayrıdır. İnen ayetlerin musaflarda yazılma sırası ayrıdır. Eğer indiği gibi yazılmış olsaydı bu üç sorunun cevabının, yani ruh meselesi, Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn meselesinin peş peşe Kur'an-ı Kerim'de ondan bahseden ayetlerin yazılması gerekirdi. Fakat dağınık yerlerde, yani peygamberimiz yine Allah'ın kendisine bildirmesiyle, vahiy ile inen ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de nerelere yazılacağını da vahiy katiplerine bildirirdi. Onlar da ona göre yazarlardı. İşte bu ayet-i kerimede sakın ola hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bir sonraki ayette de 24. ayet-i kerimede illa eyyeşâ Allah. Ancak Allah dilerse, Allah izin verirse, Allah dilerse yarın bunu yaparım de şeklinde bu ifade ediliyor. Yani dolayısıyla inşallah demeden, eğer Allah dilerse, Allah izin verirse, Allah dilerse demeden hiçbir şeye, işte yarın şunu şöyle yaparım, böyle yaparım deme diyerek peygamberimiz bu konuda ikaz edilmiş oluyor. Çünkü Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Ve ma teşaune illa eyyeşa Allahu rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Onun için mutlaka gelecekle ilgili bir söz, bir vaatte bulunurken inşallah, Allah isterse, Allah dilerse demek gerekir. Çünkü Allah dilemeden hiçbir şey olmaz. Ağaçtaki yaprak da düşmez. Bizim fiillerimiz de gerçekleşmez. Allah dilemedikten irade etmedikten ve o fiili yaratmadıktan sonra hiçbir şey olmaz, meydana gelmez. Onun için burada tabii peygamberimize böyle bir emir buyurulurken aynı zamanda bizlere, ümmetine de bu konuda bu gibi gelecekle ilgili bir şey yapacağımızı söylediğimizde, bir söz verdiğimizde mutlaka inşallah, Allah izin verirse, Allah dilerse, Allah izin verirse dememiz gerektiği, bu edebe riayet etmemiz gerektiği öğretilmiş oluyor. Tabii ayetin devamında وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ unuttuğun zaman Rabbini an diyerek, işte bu gibi bir durum olduğunda da, insan bir hata yanlış yaptığında da tekrar Rabbini hatırlayıp eksiğini noksanını tamamlaması, ona göre hareket etmesi hususlarına da ayetin devamında işaret ediliyor.
Şimdi 24. ayet-i kerimedeyiz. Hatırlayacağınız üzere 22. ayet-i kerimede aslında bizim bu kıssadan, bu Ashab-ı Kehf kıssasından, hani kaç kişi olduklarıyla alakalı, nerede, nasıl, ne şekilde vesaire tarzı şeylerle uğraşmaktan ziyade bu kıssadan ibret almak gerektiğiyle alakalı bir kısım vardı. Gaybı taşlamak, yani bilmediğimiz şey hakkında gaybla ilgili özellikle bu konuda daha dikkatli davranarak iman noktasında daha iyi bir duruş sergilememiz gerekir demiştik ve 23. ayet-i kerimede de hiçbir şey hakkında ben yarın mutlaka şu işi yapacağım deme ifadesi ayet-i kerimede yer almıştı. Şimdi de inşallah kaldığımız yerden 24. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. İlla en yeşâ Allah ve zkur rabbeke izâ nesîte ve kul asâ en yehdiyeni rabbi li akrabe min hâzâ raşada. Ancak inşallah Allah izin verirse yapacağım de. Bunu söylemeyi unuttuğun zaman Rabbini hatırla ve umarım ki Rabbim beni bundan daha yakın bir vakitte dosdoğru ve güzel bir başarıya eriştirir de. Buyurun hocam.
Evet, ilk bölümde de ifade ettiğimiz gibi bu ayet-i kerime ile ilgili sebebin özülünde işte peygamberimize Yahudilerden bilgi alan Kureyş müşriklerinin 3 meseleyi sormaları, peygamberimiz de yarın gelin size haber vereyim demesi, inşallah demeyi unutması üzerine bir müddet, bazı rivayetlere göre 10-15 gün vahyin gelmemesi, bunun ardından da peygamberimizin mahzun olması, Kureyşlerin ileri geri konuşmaları, Rabbi onu terk etti, yüzüstü bıraktı gibi ifadeler söylemeleri peygamberimizi oldukça üzmüş. Ama bir müddet daha sonra bu ayet-i kerime ve diğer soruların cevapları nazil olmuştur. İşte demek ki Allah izin vermeden, Allah dilemeden şunu yapacağım dememek gerekiyor. Aynı zamanda bu bize de bir Cenab-ı Hakk'ın talimi oluyor. Peygamberimizin şahsında Cenab-ı Hak bize bu konudaki edebi öğretmiş oluyor. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamla وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتْ unuttuğun zaman Rabbini an. Olabilir. İnsanoğlu zaten unutan bir varlıktır. İnsan kelimesinin iştikakı, kelimenin aslının nereden geldiği konusundaki görüşlerden birisi de insan nisyandan gelir. İnsan unutma kökünden gelir insan kelimesi. Evvelün nas, evvelün nasi. İnsanların ilki olan Adem aleyhisselam da aynı zamanda unutanların da ilkidir. Çünkü Cenab-ı Hak Adem ve Havva annemizi, Adem aleyhisselam ve Havva'yı cennete koyduğu zaman onlara bir ağaca yaklaşmamalarını emretmişti. Ayet-i kerimelerde beyan buyurulduğu üzere. Fakat ayetlerde yine ifade edildiği üzere وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ biz Adem'den daha önce söz almıştık ama unuttu buyuruluyor. Dolayısıyla unutmak insanın fıtratında olan bir şeydir. Adem aleyhisselamın da başına gelmiş. Onun çocuklarının başına da gelmiş. Burada peygamberimize de nispet ediliyor. Tabii aslında bunlar bize örnek olmak içindir. Yani insanız, beşeriz, şaşarız, unuturuz. Ama unuttuğumuz zaman tekrar aklımızı başımıza toplayıp Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek, tekrar tekrar ona dönmek gerektiği ayet-i kerimede ifade ediliyor. İşte bu ayet nazil olunca rivayete göre peygamberimiz inşallah buyurmuştur. Arkasından işte umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana iletir, eriştirir de ifadesi geçiyor. Yani insanları irşad etmek, onlara yol göstermek üzere gerek Ashab-ı Kehf'in, gerek işte diğer sorulan sorulardaki mevzulardan, onların haberlerinden, benim peygamberliğime delalet eden bir takım ayet ve delillerden doğruya daha yakın ve daha açık, aşikar olanla beni ulaştırır, eriştirir, muvaffak kılar demesi, bu şekilde dua etmesi de peygamberimize emir buyuruluyor. Tabi netice itibariyle Cenab-ı Hak bunu da gerçekleştirmiş. Bu surede Ashab-ı Kehf'in kıssasını beyan buyurmuş, peygamberimize vahyetmiş. Peygamberimiz gerek bu kıssada, gerek diğer kendinden önce, asırlar önce yaşamış diğer peygamberlerin kıssalarını haber verdiği gibi, beyan ettiği gibi Allah Teala'nın kendisine vahyetmesiyle kıyamete kadar gelecekte pek çok önemli hadiseyi yine Allah Teala'nın kendisine vahyetmesiyle bize haber vermiştir. Tabii Yahudiler Ashab-ı Kehf'in başından geçenleri anlatmayı, haber vermeyi peygamberimizin peygamberliğinin delili kabul edilince Allah Teala bu hususu peygamberimize kolaylaştırıyor, vahiy ile bildiriyor efendim. Dolayısıyla tabii ama Allah Teala em hasibte en ashabel kehfi ve rakimi kanu min ayetine acaba, surenin başındaki ayette olduğu gibi, sen sadece kehf ve rakim sahiplerinin bizim şaşıracak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? Yani bundan başka da Cenab-ı Hakk'ın pek çok hayret verici işleri vardır, kudretine delalet eden işler vardır manasına bu ayet-i kerimede de ifade edilmiştir. Ama Yahudilerin bu talebi üzerine Ashab-ı Kehf ile ilgili de malumat bu surede zikredilmiştir. Tabii Allah Teala'nın hatırlanması emrediliyor ayet-i kerimede. İmam Fahrettin Razi, müfessirlerin imamı, tefsirinde şöyle diyor: bir işi yapmaya azmedince inşallah demenin gerekli olması şundan dolayıdır. Yani insan şu işi yarın yapacağım dediğinde yarına varmadan vefat etmesi de mümkündür. Ya da başka birçok maniler girip o işin gerçekleştirilememesi, yapılamaması da mümkündür. Efendim yarına çıksa bile, dediğimiz gibi ömrü olsa bile pek çok mani olabilir. Onun için insan inşallah dememişse yarancı durumuna düşebilir, o işi yapamayabilir, yapacağım dediği halde yapamaz. Bir bakıma sanki bir nevi yalancı düşmüş gibi olur veya da fiili kendine isnat etmiş olur. Halbuki bütün fiilleri yaratan Allah'tır, bizim fiillerimizi de yaratan Allah'tır. Onun için Allah dilerse demek gerekir, bunu ifade etmek gerekir. Özellikle bunun peygamberimiz hakkında vacip olduğunu söylüyor Fahrettin Razi. İnsan vaat ettiği şeyi yapamayınca da bir bakıma mahcup olmuş olur. İşte buradan anlaşılan o ki, yani insan inşallah derse, Allah dilerse, Allah izin verirse, şöyle yapayım derse Allah o kimseyi muvaffak kılar. Ama demezse, özellikle mühim, önemli işlerde inşallah, Allah dilerse demezse, en azından içinden böyle bir niyeti geçirmezse o kulun isteğinin aksine gerçekleşmesi bir ilahi sünnettir. Umumiyette böyle olur. Hele hele kasten bu terk ediliyorsa, ben mutlaka şunu yapacağım gibi bir meydan okuma söz konusuysa umumiyette o işler ters gider. Ama gerçek kamil müminlere düşen işi Allah'ın dilemesine, iradesine bağlamak, efendim onu o şekilde ifade etmek. Hatta şöyle bir rivayet de var, çok güçlü bir rivayet değil ama Münavi'de geçen, yani kişi her sözüne Allah dilerse inşallah diye başlaması imanın tamam olmasından ileri gelir. Yani bu da gereklidir. Yani bir mümin iman eder, bilir ki Allah dilemeden, Allah yaratmadan, Allah murad etmeden hiçbir fiil meydana gelmez. Tabii müminler bunu gafletle bazen unuturlar söylemeyi. Bunun bir mahsuru, günahı olmayabilir ama kasten bunu efendim söylemek, Allah korusun, insanın imanına zarar verir. Yani Allah dilese de dilemese de ben şöyle yapacağım gibi bir söz insanın imanını kaybetmesine sebep olur. Efendim Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da bu konuyla ilgili şöyle bir kıssa anlatıyor. Hatip var, Hatip Bağdadi'nin Ravza diye bir eseri var, oradan naklen. Hoş bir hikaye. Adama sormuşlar nereye gidiyorsun diye. O da demiş ki işte merkep almak için Künase'ye gidiyorum. Künase, Küfe'ye yakın bir yermiş. Ona demişler ki soranlar, inşallah de. Adam da demiş ki benim inşallah demeye, inşallah'a, maşallah'a ihtiyacım yok. Para cebimde. Künase'de de merkep var. Pazarda da merkep çok. İnşallah desem ne olacak, demesem ne olacak gibi bir söz etmiş. Ancak adam pazara varmadan parasını çaldırmış ve merkebi de alamadan geri dönmüş. Geri dönerken ona sormuşlar, nereden geliyorsun diye sorunca bu sefer inşallah künaseden geliyorum. İnşallah paralarım çalındı diye cevap vermiş bu sefer para gidince. Dolayısıyla tabii bu adamın durumuna düşmemek gerekiyor. İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma işte nakledilen bir rivayete göre insan söylediği sözden bir süre sonra inşallah demek de caizdir. Olur ya, insan bir söz ağzından çıkar, o anda inşallah demeyi unutsa bile sonradan derse de efendim bunun yine faydalı olacağını söylemiş. Tabii birçok fakih bunun aksi görüşünde olan fakihler de var. Efendim özellikle tabii fıkhi konularda ikrar gibi, talak gibi, köle azadı gibi konularda bunu mesela bu şekilde söylemenin doğru olmayacağını, eğer böyle söylemiş olsa, gerçekleşmiş olsa bu gibi tasarrufların da geçerli olacağını söylemişler. Yani dolayısıyla geleceğe dair verilen sözlerin gerçek mi yalan mı olduğu bilinemez de diyerek bazı fukaha buna farklı görüşler ileri sürmüşler. Kurtubi de tefsirinde diyor ki, bu ayetin tefsirinde, geleceğe dair herhangi bir sözü inşallah ifadesiyle bağlamak, yani Allah dilerse ben şöyle şöyle yapacağım demek, herhangi bir sebeple yerine getirilemediğinde doğacak günahtan kurtulmak içindir. Çünkü Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Verilen hükmü değiştiren istisnanın mutlaka verilen sözde eş zamanlı olması gerekir diyerek bunu bu şekilde efendim ifade etmiş. Efendim dolayısıyla bu ayet-i kerimeden efendim inşallah demenin, mutlaka gelecekle ilgili fiilleri söylerken hiç olmazsa kalben bunu dil ile söylemek elbette daha önemli. Yani hiçbir şeyin Allah'ın iradesi, muradı, yaratması dışında olmayacağı şuurunda olmak, sözlerini söylerken bile böyle bir hassasiyet, dikkat göstermek mümine yaraşan efendim önemli hususiyetlerdendir. Müminde bulunması gereken önemli özelliklerdendir. İşte bu peygamberimizin yaşadığı bu hadise de bize bir bakıma bunu anlatmış oluyor.
Peki hocam, 25. ayet-i kerimeye geldik. Estaizu billah, bismillah. Ve lebithu fi kehfihim 300 sinine ve zdadu 9. Yine bir kısmı onlar mağaralarında 300 sene kaldı dediler. Bir kısmı da buna 9 sene daha ilave ettiler.
Evet, onlar ile kastedilen bu iman eden gençler, Ashab-ı Kehf, mağaralarında ölmeden diri oldukları halde uyuyarak 300 yıl kaldılar. Efendim, tabii bu ayet daha önce geçen 11. ayette, surenin baş taraflarında geçen, bundan önceki 11. ayette geçen, bunun üzerine biz de mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk. Yani onları orada uyuttuk. Darabna ala azanihim fil kehfi sinine adeda. Yani yıllarca ifadesini bir bakıma açıklar mahiyettedir. Yani bu yıllarca kaç yıl olduğunu açıklar mahiyettedir. Tabii 300 sene olduğu ifade ediliyor. Buna 9 yıl ilave ettikleri şeklinde beyan ediliyor. Tabii bu hesaplamanın ehli kitabın itikadı üzere şemsi takvime göre yapıldığına işarettir. Yani Araplar daha çok kameri takvimi malum kullanırlar. Bizim İslami bir takım işte Ramazan gibi, kandil geceleri gibi şeylerin tespitinde de kameri takvim esastır. Tabii kameri takvimde 10-11 gün kısa, miladi takvimdeki yıla göre, seneye göre kameri takvimde bir yıl 10-11 gün kısa. 33 senede yaklaşık olarak bir yıl fark ediyor bu. 100 senede ise efendim 3 yıl olmuş oluyor. Tabii bu Ashab-ı Kehf'in kameri takvime göre 300 yıl uyudukları, uyutuldukları kabul edilecek olursa efendim vezdadu tis'a, buna 9 yıl daha efendim ilave etmek gerekiyor. Çünkü işte dediğimiz gibi şemsi yıl 365 gün 6 saat, kameri takvim ise efendim daha kısa, yani 354 gün. 300 güneş yılı tam olarak ay yılı hesabıyla 309 yıl 2 ay 9 gün gibi bir vakit tuttuğu tefsirlerde geçiyor. Yani dolayısıyla 300 yıl güneş takvimine göre, ama ay takvimine göre olursa, ay takvimi daha kısa olduğu için buna bir 9 yıl daha ilave etmek gerekiyor. Bunu bu şekilde izah etmişler. Ama netice itibariyle işte bir sonraki ayette de esas meselenin, işte dediğimiz gibi şu kadar yıl saymak değil, esas meselenin efendim bunlardan alınacak ders olduğuna işaret eden hususlar var.
Evet, şöyle ki: Estaizu billah, bismillah. Kulillahu a'lemu bima lebithu, lehu gaybus semavati vel ard, absir bihi ve esmi' ma lahum min dunihi min veli ve la yushriku fi hukmihi ahada. De ki, onların ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir. Çünkü göklerin ve yerin gaybı Allah'ın elindedir. O ne kadar güzel görür, ne kadar güzel işitir. İnsanların Allah'tan başka hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur. Allah hükmüne ve hakimiyetinin icrasına hiç kimseyi ortak etmez. Buyurun hocam.
Evet, yani bu önceki ayette onların 300 yıl kaldığı, buna 9 yılda ilave ettiği şeklinde ifade var. Bazı tefsirlerde aslında mağarada kaldıkları süre zikredilen gibidir. Yani kameri takvime göre 309 yıl, güneş takvimine göre, şemsi takvime göre 3 asır gibidir. Fakat buna rağmen onlar, Yahudiler, Hristiyanlar, diğer ehli kitap bu konuda onların mağarada ne kadar süreyle kaldıkları konusunda tartışacak olurlarsa onlarla tartışmaya girme. Çünkü bunu ölçmek, tartmak mümkün değil. Karşı tarafı tam olarak bu konuda ikna etmeye gerek yok. Eğer böyle bir tartışmaya girecek olurlarsa kulillahu a'lemu bima lebithu, onların orada ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Yani aynı süre olduğu halde, bakın, güneş takvimine göre farklı, ay takvimine göre bile farklı bir zaman ortaya çıkıyor, hangisidir vesaire. Dolayısıyla böyle bir tartışmaya, onların orada kaç asır, kaç yıl kaldığını sayıp dökme tartışmasına girmenin de bir faydası yok. Bunu en iyi Allah bilir. Zamanı en iyi, ne kadar kaldıkları zamanı Allah bilir. Gizli şeyleri bilmek, her şeyin ayrıntısını bilmek ona mahsustur. Onun için ayetin devamında lehu gaybus semavati vel ard, göklerin ve yerin gaybı, göklerde ve yerde gizli olan şeyler, ister geçmişe ait olsun, ister şu ana ait olsun, ister geleceğe ait olsun, bizim için kapalı, gayb olan şeylerin bilgisi, ilmi ona mahsustur, Allah'a mahsustur, sadece o bilir. Ebsir bihi ve esmi', onun görmesi de işitmesi de hayret edilecek durumdadır. Yani Cenab-ı Hak her şeyi görücü, her olanı görücü ve her şeyi işiticidir. İşitilen her şeyi işitici hem de görücüdür ve bu çok hayret verici bir durumdur. Onun dışında insanların bu gibi konularda ihtilaf etmesi kaçınılmaz bir husustur. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيْ, onların, yani göklerde ve yerde bulunanların ondan başka bir velisi, sahibi, idarecisi, buradaki ya da efendim velisi aynı zamanda dostu manasına da gelir, efendim yoktur. Yani veli aynı zamanda vali, veli, tevelli kökünden, sahibi, idarecisi, yöneticisi manasına da geliyor. Dolayısıyla buradaki ebsir bihi ve esmi' ifadesi, görülebilen, görülmek şanından olan her varlığı en iyi gören ve işitilmek şanından olan her şeyi, her sözü, her şeyi en iyi işiten odur demektir. Buradaki efendim teaccüp hakiki anlamda değildir. Bu ifade onun, Allah Teala'nın görülenler ve işitenlere dair ilminin idraklerin ötesinde olduğunu ifade manasındadır. Yani biz, hani insanoğlunun da bir kendince bir görmesi, işitmesi var ama bu Cenab-ı Hak'la kıyas kabul edilecek bir şey değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın görmesi, işitmesi yanında bizimkinin bizim görmemiz ve işitmemiz hiç mesabesindedir, yok mesabesindedir. İşte ya belli bir mesafeyi görüyoruz, belli bir çerçeveyi, belli bir şey görüyoruz ama Allah Teala her şeyi görüyor, her şeyi işitiyor. Biriyle meşgul olmak başkasından Allah'ı alıkoymaz. Yani biz bir şeye baksak başka şeyleri göremeyiz. Gördüğümüz görmediğimizin yanında, işittiğimiz işitmediklerimizin yanında hiçbir şey ifade etmez. Ama Cenab-ı Hak her şeyi görür. Büyük, küçük, gizli, açık, efendim latif olsun, kesif olsun, her şeyi görür, her şeyi işitir. Bu Cenab-ı Hakk'ın işitmesinin ve görmesinin kemalini ifade ediyor bu ifade. Dolayısıyla yine bu göklerde yerde olanların Allah'tan başka yardımcısı, onların işlerini üstlenecek, onları idare edecek başka bir varlık da yoktur. Ve la yüşriku fi hukmihi ahada. Ve Cenab-ı Hak bu hükümranlığı konusunda da, onlara hakimiyeti konusunda da hiç kimseyi ortak edinmez. Cenab-ı Hak kainatın mutlak hakimidir. Mutlak onun iradesi, onun hükmü, onun kazası, onun yaratması ancak gerçekleşir ve bu konuda da Allah'ın hiçbir efendim ortağı yoktur. Hiç kimse bu konuda ona ortak olamaz. Dolayısıyla yine büyüklerden birisinden şöyle bir söz naklediliyor. Gökler ve yer arasında idare edilen, indirilen, gerçek olarak cereyan eden, sonradan meydana gelen, işte gece gündüz olup biten her türlü sebepler, efendim onların yaratılması, ortaya çıkarılması ve meydana gelen bütün işler ancak Allah Teala'nın yaratmasıyladır, dilemesiyledir. Onun hükmüyledir, onun takdiriyledir. Bu kainatı çekip çeviren, dilediği gibi yaratan, dilediği gibi idare eden ancak odur. Onun dışında hiç kimse Allah Teala'nın yok ettiğini var etmeye, var ettiğini yok etmeye, istemediğini gerçekleştirmeye ya da var olması, gerçekleşmesini istediğini de efendim gerçekleştirmemeye güç yetiremez. Allah dilediğini yapar, dilediğini var eder, dilediğini yok eder. Yemhullahu ma yeşa'u ve yuthbit diye de bir ayet-i kerime var. Allah dilediğini yok eder, dilediğini var eder. Kim olursa olsun, ne olursa olsun bu konuda ona hiç kimsenin ortaklığı yoktur. Kullara düşen ona teslim olmaktan, onun yaptığına razı olmaktan başka bir şey değildir. Onun kudretini görmekten, hükmünü görmekten, azametini, büyüklüğünü görmekten başka kulların yapacağı bir şey yoktur. Dolayısıyla Allah'ın hükmü konusunda da hiçbir ortağı olmadığına göre Allah'ın hükmü, takdiri, yarattığı konusunda itiraz etmek, Allah'a karşı gelmek de kullara yakışmaz, kullara düşmez. Kullara düşen Allah'ın yaptıkları, takdir ettikleri konusunda ona teslim olmaktır, rıza göstermektir. Üzerine düşen cüz'i iradesine, kendisine bırakılan sebeplere sarılmak, üzerine düşenleri yapmak, gerisini Allah'a bırakmaktır. Efendim, mesele bundan ibarettir. İnsan böyle yaparsa rahat eder zaten. Böyle yapmazsa da yine Allah'ın dediği olacağı için kendini yormaktan, Allah'a karşı gelmekten, günah defterini kabartmaktan başka eline bir şey gelmez. Allah'a karşı koymaya kimsenin gücü, imkanı yoktur.
Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah bir sonraki programımızda Kehf suresinin 27. ayet-i kerimesinden devam etmiş oluruz diyelim.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinin 22, 23, 24, 25 ve 26. ayet-i kerimelerini hep birlikte okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.